Ayrım 8. Ama 970. gece olunca demiş ki: ve Maruf'un gırtlağı dipsiz bir tepsiye dönmüş. Durumu da acınır bir hale gelmiş ve dili değirmen kanadı gibi dönmeye başlamış. Sağ elini sol elinden ayırt edemez hale gelince karısının babası olan şah ona: gerçekte ey damadım, sen bana yaşamının kuşkusuz çok harika ve olağan dışı olan serüvenini hiç anlatmadın. Bu akşam onun şaşkınlık verici değişimlerini memnunlukla dinlemek isterdim demiş. Maruf da, duyguları karman çorman ve ön arkası belirsiz halde olduğundan, sarhoşluğu içinde, tüm başı esriyenlerde olduğu gibi, övünme duygularına kapılarak, şaha ve vezire, fakir bir pabuç tamircisi olarak Kahire'de uğursuz bir kadınla evlenişinden başlayarak, zavallı bir fellahın tarlasında bir define ve sihirli bir yüzük bulduğu güne kadar, başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Şahla vezir de bu denli şaşırtıcı olacağını hiç ummadıkları bu öyküyü işitince avuç içlerini ısırarak birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Vezir Maruf'a, "Efendim, bunca harika erdemlere sahip olan şu yüzüğü biraz gösterir misin?" demiş. Maruf da akıl yoksunu bir deli gibi parmağından yüzüğü çıkarmış ve, "İşte, akiğinde dostum İfrit Mutluluklar babasının bulunduğu yüzük." diyerek onu vezire vermiş. Vezir de gözleri alev alev yanarak yüzüğü eline almış ve Maruf'un kendisine tanımladığı gibi başını sürtmüş. Hemencecik akikten yükselen bir ses, "İşte karşındayım, karşındayım işte, emir buyur, itaat edeyim. Bir kenti harap etmemi mi, bir başkent inşa etmemi mi ya da bir şahı öldürmemi mi istiyorsun?" demiş. Vezir de, "Ey yüzüğün hizmetkarı, bu pezevenk şahı ve onun damadı Maruf'u yoksulluktan ve yoksunluktan ölsünler diye susuz bir çöle at," demiş. O anda şah ve Maruf bir saman çöpü gibi havaya kaldırılmış ve baştan aşağı korkunç çorak bir çöle götürülmüş. Burası kızıl ölümün ve kıraçlığın yerleşmiş olduğu susuzluk ve açlık çölüymüş. İşte onların durumu böyleymiş. Vezire gelince çabucak divanı toplamış ve ileri gelenlere, emirlere ve soylulara uyrukların mutluluğu ve devletin selameti için şahla en kötü türden bir sahtekar olan damadı Maruf'un uzaklara sürgün edilmelerinin gerektiğini ve kendisine ülkenin hakimi kıldığını açıklamış ve de "Dahası durumun bu yönde oluştuğunu ve beni yasal hükümdar olduğumu kabul etmekte kararsızlık gösterenler olursa, edindiğim yeni güçle o anda bunları kızıl ölümün ve susuzluğun en uzak çölündeki eski efendilerinin ve pezevenk damatlarının yanlarına göndereceğim," diye eklemiş. Böylece orada hazır bulunanların hepsine kendilerine karşın sadakat yemini ettirmiş ve işten almak istediklerini işten almış ve yeniden atamalar yapmış. Sonra da sultanın kızına, "Beni kabule hazırlan, çünkü sana karşı büyük bir arzu duyuyorum," diye haber yollamış. Tıpkı öbürleri gibi olup biteni öğrenmiş bulunan sultanın kızı da hadım ağasıyla kendisine, "Kuşkusuz seni memnunlukla kabul ederim. Ama şu anda kadınlar ve genç kızlar için doğal bir şey olan ay halimi görmekteyim. Ama tüm kirliliklerden arınınca seni kabul edeceğim," yanıtını göndermiş. Ama vezir ona, "Ben hiçbir gecikme istemiyorum. Ne ay hali bilirim ne de yıl hali ve de hemen seni görmek istiyorum," haberini ulaştırmış. O zaman kız da, "Peki öyleyse gel hemen beni bul," yanıtını yollamış. Olabildiğince şahane bir şekilde giyinmiş, süslenip kokular sürünmüş ve bir saatlik bir zaman geçtikten sonra vezir dairesine girince onu memnun ve sevinçli bir çehreyle karşılayarak kendisine, "Benim için ne büyük bir onurdur, bu gece ne büyük bir mutluluk gecesi olacak," demiş ve ona bu hainin yüreğini çalmayı amaçlayan gözlerle bakmış. Vezir onun çabucak soyunmasını istediğinden o da bunu bakışları, cilveleri ve benzeri gecikmelere uğratarak yerine getirmeye başlamış. Birdenbire bir korku feryadı koparıp yüzünü örterek kendini geriye doğru atmış. Şaşırıp kalmış olan vezir ona, "Neyin var sultanım, neden böyle korkarak haykırdın ve ansızın yüzünü örttün?" diye sormuş. Kız da gittikçe daha fazla örtülerine bürünerek ona, "Nasıl, görmüyor musun sen?" diye yanıt vermiş. Vezir de onu, "Yo vallahi ne var ki, ben bir şey görmüyorum," diye yanıtlamış. Kız, "Utanç üzerime olsun, bu ne onursuzluk, beni seninle birlikte gelen bu adamın gözleri önünde niçin soymak istiyorsun?" demiş. Vezir de sağına soluna bakınarak, "Kimmiş benimle birlikte gelen kişi, hani nerede?" diyerek ona yanıt vermiş. Sultan, "Parmağında taşıdığın yüzüğün kaşındaki adam," demiş. Vezir de, "Vallahi doğru söylüyorsun, ben bunu düşünmedim. Ama ya Siddi, bu bir Ademoğlu, bir insan varlığı değil ki, yüzüğün hizmetkarı olan bir ifrit bu," diye yanıt vermiş. Ama korku dolu olan sultanın kızı, başını yastıkların altında saklayarak, "Bir ifrit mi? Aman ya Rabbi, ben ifritlerden çok korkarım. Ah lütfen onu buradan uzaklaştır. Korkuyor ve utanıyorum ben ondan," diye haykırmış. Vezir de onu yatıştırmak ve ondan beklediklerine bir an önce kavuşmak için yüzüğü parmağından çıkarıp yatağın yastığı altına saklamış. Sonra kendinden geçmenin sınırında kıza yaklaşmış. Sultan kız da onun yaklaşmasına izin vermiş ve ansızın karnının altına öyle şiddetli bir tekme savurmuş ki vezir tepe taklak yere yuvarlanmış. Kız da çabucak yüzüğü eline geçirip kaşını ovuşturmuş ve Akik'in ifritine, "Hemen şu domuzu yakala, onu sarayın altındaki zindana at. Sonra gecikmeksizin babamı, kocamı götürdüğün çölde bul ve onları sağ salim, incitmeden ve iyi durumda buraya getir," demiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 971. gece olunca demiş ki, "Sonra gecikmeksizin babamla kocamı götürdüğün çölde bul ve onları sağ salim, incitmeden ve iyi durumda buraya getir," demiş. Vezir hemen bir çaput toparlanır gibi toparlanıp sarayın zindanına atılmış. Çok kısa bir zaman içinde şahla maruf, şah korkular içinde maruf esrikliğinden yeni ayılmış bir halde sultan kızının odasına getirilmiş. Kız onları tanımlanamaz bir sevinçle karşılamış. Bu acele gidiş gelişlerin ikisini de iyice acıktırmış ve susatmış olduğunu görerek ilkin onlara yiyip içecek bir şeyler vermekle işe girişmiş. Bu sırada onlara başından geçenleri ve haini nasıl hapsettiğini anlatmış. Şah da, "Onu vakit geçirmeden kaza oturtup yakalım," diye haykırmış. Maruf da, "Bunda bir uygunsuzluk yok," demiş. Sonra da karısına dönüp ona, "Ama sevgilim, ilkin bana yüzüğümü ver," demiş. Sultan kızı, "Ah, bunu benden isteme. Madem ki onu elinde tutmayı bilemedin, bundan böyle onu ben saklayacağım. Çünkü yeniden yitireceğinden korkarım," diye yanıt vermiş. O da, "Pekala, böylesi doğrudur," demiş. O zaman sarayın kapısının karşısındaki meydanda kazık hazırlanmış ve birikmiş olan halkın önünde vezir kaza oturtulmuş. Gereç vezirin içine işlerken dar ağacının altında büyük bir ateş hazırlanmış. Böylece hain kaza oturtulup yakılarak öldürülmüş. İşte onun sonu böyleymiş. Şah da sultanlık gücünü maruf ile bölüşmüş ve onu tahtının tek mirasçısı tayin etmiş. Yüzük o günden sonra kocasından daha tedbirli ve uyanık olan sultan kızının parmağında kalmış ve kız onu dikkatle korumuş. Maruf da onun eşliğinde refahın ve mutluluğun sınırında yaşamış. Bir gece sultan kızla her zamanki işi gördükten sonra ve uyumak üzere kendi dairesine çekildiği sırada ansızın yatağının içinden bir koca karı fırlamış. Elini tehdit savurur bir edayla kaldırarak onun üzerine atılmış. Maruf ona bakınca ve korkunç çenesini, uzun dişlerini ve kapkara çirkinliğini görünce onun kişiliğinde uğursuz karısı Tezek Fatıma'yı tanımış. Daha bu korkunç gözlemi tamamlayamadan darbe üstüne darbe alarak çınlayan iki tokatla iki dişi yeniden kırılmış. Kadın ona, "Sen nerelerdeydin ey Allah'ın belası ve bana haber vermeden ve benden izin almadan Kahire'deki evimizi terk etmeye nasıl cesaret ettin? Ah köpoğlu, şimdi seni yakaladım," diye haykırmış. Maruf da korkunun sınırına ulaşarak ansızın tacı başında, ardında şahane giysilerini sürükleyerek sultan kızının dairesine doğru koşmaya başlamış. Bir yandan da, "İmdat! Akik'in ifriti, bana yardım et!" diye haykırıyormuş. Ve bir deli gibi sultan kızın dairesine dalıp ayaklarının ucuna heyecandan baygın düşmüş. Sultanın kızı Maruf'a yüzüne gül suları dökerek özen gösterip dururken korkunç cadaloz Mısır ülkesinden birlikte getirdiği bir sopayı tutarak baskın halinde içeri girmiş ve "Nerede o haylaz, o zina çocuğu?" diye haykırmış. Sultan kız da katran suratı görünce Akik'i ovalayacak zamanı ancak bulmuş ve ifrit mutluluklar babasına ivedi bir buyruk vermiş. ve o anda korkunç Fatıma sanki 40 elle tutulmuşçasına yerinden kıpırdayamaz olmuş, içeri girerken takındığı tehdit edici durumda donmuş kalmış. Maruf da duyarlılığını yeniden kazanarak eski karısını bu kımıltısız durumda görmüş. Bir korku feryadı kopararak yeniden baygın düşmüş. Tanrı'nın bilgelikle donattığı sultan kız da önünde güçsüz bir tehdit halinde donup kalmış bulunan kişinin Maruf'un pabuç tamircisi olduğu yıllarda Kahire'de ilk eşi olmuş bulunan Fatıma Cadaluz'u olduğunu anlamış ve Maruf'u bu uğursuzun olası kötülüklerinden korumak için yüzüğü ovuşturup Akî'nin ifritine yeni bir buyruk vermiş. Birdenbire Cadaluz kaldırılmış ve bahçeye götürülmüş ve orada büyük bir demir zincirle tıpkı evcilleştirilemeyen bir ayı bağlanır gibi büyük bir keçi boynuzu ağacına bağlanmış. Doğasını değiştirinceye ya da ölünceye kadar orada kalmış. İşte onun durumu böyleymiş. Maruf'a ve karısı sultan kızına gelince, o zamandan sonra yetkin zevkler içinde ruhların ayırıcısı, mutlulukların kahredicisi, mezarların inşacısı kaçınılmaz ölüm onlara ulaşıncaya kadar yıllar boyunca yaşamışlar. Varlığı sonsuzluk ülkesinde ölümün de yaşamın da üzerinde sürüp giden tek ölümsüze övgüler olsun. Bunu izleyerek Şehrazat aynı gece kendisini henüz yorgunluğun kuşatmadığını ve şahın da dinlemeye hazır bulunduğunu anlayarak, bilgiye ve tarihe açılan pencerelerden bakan genç zencinin aşağıdaki öyküsünü anlatmaya başlamış. Demiş ki, bilgiye ve tarihe açılan pencereler. Anlatırlar ki El İskenderiye kentinde bir zamanlar babalarının ölümünden sonra sonsuz servetlere ve sulanabilir topraklar kadar bina olarak inşa edilmiş emlaktan oluşan taşınmaz mallara sahip bir delikanlı varmış. Bu genç, Tanrı'nın kutsamış olduğu bir saatte doğduğu için doğru yola dönük bir ruhla donanmış bulunuyormuş. Kutsal kitabın sadaka ve cömertlikle ilgili buyruklarını hiç bilmediğinden, iyilik etmenin en iyi araçlarını da bilmiyormuş. Bu şaşkınlığı içinde bu konuda gidip babasının dostu saygın bir şeyhe danışmada bulunmaya karar vermiş. Ve gidip ona kaygılarını ve tereddütlerini bildirmiş ve ondan görüş bildirmesini istemiş. Şeyh de bir saatlik bir süre düşündükten sonra başını kaldırarak ona, ''Ey Tanrı'nın rahmetliden lütuflarını esirgemeyesi Abdurrahman'ın oğlu, ihtiyacı olanlara eli açıklıkla altın ve gümüş dağıtmak, hiç kuşkusuz yüceler yücesinin gözünde en övgüye değer bir davranıştır. Ama böylesi bir davranış evladım, her zenginin yapabileceği bir şeydir ve elde bulunanın fazlasını vermek için çok büyük bir erdeme sahip olmak gerekli değildir.'' Ama mahlukatın efendisine kokusu hoş gelen başka bir cömertlik daha vardır. Bu da yavrum, gönül cömertliğidir. Çünkü ruhunun servetini bilgiden yoksun olanlara dağıtmak en övgüye değer davranıştır. Bu türden bir serveti dağıtmak için yüce bilgilerle ruhu donatmak gereklidir. Bu yolda vurgulanmış bir ruha sahip olmak için elimizde tek bir yol vardır. Çok bilgili kişilerin yazılarını okumak ve bu yazılar üzerinde düşünce üretmek. Dolayısıyla ey dostum Abdurrahman'ın oğlu, ruhunu eğit ve ruh yolunda cömert ol. Benim görüşüm budur ve selam demiş. Zengin genç de şeyhten tamamlayıcı bilgiler vermesini istemiş. Ama şeyhin ona söyleyecek başka şeyi yokmuş. O da sıkı sıkıya uygulamaya koymak üzere bu nasihatı alarak oradan ayrılmış ve kendini esinlenmesine terk ederek Sahaflar Çarşısı'na yollanmış. Hristiyan Rumların El İskenderiye'de Amr İbn el-As'a girişleri sırasında yaktıkları kitap sarrafından arta kalan kitaplara sahip bulunanlar da dahil bütün kitap tacirlerini toplamış ve onlara ellerinde bulunan değerli tüm kitapları evine getirmeleri için talimat vermiş. Hiçbir pazarlık yapmadan ve karamsarlık göstermeden kendilerine dileklerinden fazla ödemede bulunmuş ama bu satın almalardan tam anlamıyla doyum sağlamamış. Kahire'ye, Şam'a ve Bağdat'a, İran'a, Mağrip'e, Hindistan'a, hatta Rum diyarlarına da bu ülkelerin en ünlü kitaplarını asla cimrilik göstermeksizin satın almak üzere özel görevliler göndermiş. Bu görevliler belli bir sürenin sonunda birbiri ardından geri dönmüş ve beraberlerinde değerli el yazmalarıyla dolu denkler getirmişler. delikanlı bütün bu kitapları bu maksatla yaptırdığı şahane bir kitaplıkta sıraya koymuş ve ana kapısının giriş bölümüne sade sözcükler olarak mavi ve tesipli iri harflerle kitap konağı ibaresini yazdırmış. Bu iş bitince delikanlı çalışmaya koyulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 972. gece olunca demiş ki, bu iş bitince delikanlı çalışmaya ve belli bir usul dairesinde ağır ağır ve üzerinde düşüne düşüne harika kitaplığındaki kitapları okumaya başlamış. Ve Tanrı'nın kutsadığı bir günde doğmuş olduğundan ve adımları başarı ve mutlulukla vurgulandığından tüm okuyup not tuttuğu şeyleri mutlu belleğinde saklamış. Dahası kısa bir sürede bilgi ve öğrenimin son sınırına ulaşmış. Kafası miras yoluyla kendisine düşen tüm mallardan çok daha bollukla bu kitapların verileriyle donanmış. O zaman bilgelikle yöresini çeviren herkesi edindiği bilgilerin verilerinden yararlandırmayı düşünmüş. Bu maksatla kitap konağının kubbesi altına tüm dostlarını, tanıdıklarını, uzak yakın akrabalarını, kölelerini, hatta at bakıcılarını, hatta kapısına gelmeyi adet edinmiş fukaraları ve dilencileri çağırmış. Bunların hepsi yiyip içip nasip dağıtıcıya şükürler ettikten sonra zengin delikanlı çağrılıların özenle oluşturduğu çemberin ortasında ayağa kalkmış ve onlara ''Konuklarım, bu gece hanendeler ve musiki şinaslar yerine zeka topluluğumuza başkanlık edecek. Çünkü bilgeler, konuş ve ruhunda ne varsa boşalt ki dinleyenin kulağı bunlarla beslensin. Kim bilgiyi elde etmişse büyük bir servet edinmiştir.'' Ve nasip dağıtıcı, isteyene bilgiyi verir ve zekada onun buyruğuyla var olur. Ama insanoğulları arasında ancak küçük bir miktarı ruhsal verilere sahip olur, demiştir. Yüceler Yücesi Tanrı da barış ve dua üzerine olası peygamberinin ağzından, ''Ey iman sahipleri! Edindiğiniz en iyi şeylerin zekatını verin, çünkü ancak en çok sevdiğiniz şeyin zekatını verdiğiniz zaman yetkinliğe kavuşursunuz.'' Yoksa üzerinde pek az toprak bulunan kayalıklarla kaplı tepelere benzer kalırsınız. Bu tepelere bir sağanak gelirse artık ortada çıplak bir kayadan başka bir şey kalmaz. Benzeri şekilde insanlar da eserlerinden hiçbir yarar sağlayamaz. Ama ruhlarının pekiştirilmesi yolunda cömertlik gösterenler, göğün gümrah yağmurlarıyla sulanan bir tepecikte yetişmiş ve meyveleri iki misli üreyen bir bahçeye benzer. Oraya yağmur düşmezse çiğ düşer ve bunlar cennet bahçesine girerler, demiştir. Bundan dolayı ey konuklarım, sizi bu akşam buraya topladım. Çünkü cimriler gibi davranarak bilimin meyvelerini kendime saklamak istemediğimden, zeka yolunda hep birlikte yürümemiz için bunlardan benim gibi tatmanızı arzu ediyorum, demiş ve sonra da, bakışlarımızı bilgiye ve tarihe açılan pencereden dışarı çevirerek yöremizi gözlemleyelim ve oradan eski yüzlerin harika geçişini izleyelim. Böylece bu geçiş dolayısıyla ruhumuz aydınlansın ve ışık içinde yetkinliğe doğru yol alsın. Amin, diyerek eklemiş. Zengin gencin tüm çağrılıları elleriyle yüzlerini sıvazlayarak amin diyerek yanıt vermişler. O zaman genç adam sessiz çemberin orta yerine oturmuş ve dostlarım, bu harika şeylerin dağıtımına başlamak için putperestlik döneminde yaşayan bizim Arap cetlerimizin, o gerçek çöl Araplarının yaşamlarından alınmış, büyük şairleri okuyup yazma bilmeyen ama ilhamları müthiş bir veriden kaynaklanan, mürekkep ve kalem kullanmadan ve de engel tanımadan tüm dillerden üstün olan ve Tanrı'nın kendi sözlerini barış ve duası en seçkin kutsamaları üzerine olası peygamberine duyurmak üzere aracı kıldığı bizim şu Arap dilimizi kullanarak anlatacağım bazı öykülerden sağduyunuzu yararlandırmaktan daha iyi bir yol bilmiyorum. Amin, demiş. Ve çağrılılar yeniden amin diyerek yanıt vermişler. O da, İşte bu soyluluk dönemlerinden kalma binbir öyküden biri size, demiş. Şair Duraid. Anlatırlar ki bir gün putperestlik döneminde yaşayan Beni Yuşam kabilesinin şeyhi Simma'nın oğlu, tanınmış bir şair olduğu kadar yiğit bir savaşçı da olan ve birçok çadırın ve güzelim çayırların efendisi Şair Duraid, baskında bulunmak üzere reisleri çölün en gözüpek savaşçısı Rabia olan rakip Beni Firas kabilesine doğru yola çıkmış. Turayit, kabilenin en iyilerinden seçilmiş bir atlılar topluluğunun başında bulunuyormuş ve Beni Firas'a ait düşman bir bölgedeki bir vadiden ayrılırken, uzaktan vadinin karşıki ucunda üzerinde bir kadın olan deveyi yürüyerek güden bir adam görmüş. Ve Turayit bu ikiliyi bir an izledikten sonra atlılardan birine dönmüş ve ona, "Atını sür ve şu adamın üzerine çök," demiş. Atlı da yola çıkmış ve ses işitilecek bir mesafeye ulaşınca adama, "O kadını bırak ve kaçıp yaşamını kurtar," diye haykırmış ve bu uyarısını 3 kez tekrarlamış. Ama adam onun yaklaşmasını beklemiş ve sonra rahat ve sakin ve de adımlarını çabuklaştırmadan devenin yularını deve üzerindeki kadına atarak dingin bir sesle şu şarkıyı okumuş. "Ey hatun! Yüreği asla korkuyla çarpmayan, belirgin kalçaları güvenle yuvarlaklaşmış bir kadının mutlu adımlarıyla ilerle. Ve bu savaşçının hiçbir zaman düşmana sırtını çevirmek utancını tanımamış olan şu Firasi'nin yapacağı karşılamanın tanığı ol. Çünkü işte şimdi gözlerinle vuruşumun dehşetinin bir örneğini göreceksin." Bunu okuduktan sonra Durait'in atlasına bir kargı savurmuş ve onu vurup öldürerek toprağa bulamış. Sonra sahipsiz kalan atı almış ve hatununa saygılı bir selam verdikten sonra bir sıçrayışta eğerin üzerine binmiş ve önceki gibi telaş ve heyecan duymaksızın yola koyulmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.